İyi günler sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla Ankara stüdyolarımızda yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda iki değerli konuğumuz bizlerle. Milliyetçi Hareket Partisi 24. dönem Osmaniye Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Türkoğlu ve yine Milliyetçi Hareket Partisi 24. dönem Muğla Milletvekili Sayın Mehmet Erdoğan Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar
diliyorum. Tamam, ben de size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Geçen sefer biz Hasan Bey'le başkanlık sistemini baştan sona konuşmuştuk. Çok da açıklayıcı bir program olmuştu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten hep çok olumlu tepkiler geldi. Çünkü baştan sona konuyu her yönüyle Hasan Bey ele aldılar. Fakat ben hem gündemdeki konuları konuşalım istiyorum tabii. İç güvenlik paketi olsun. Ama Mehmet Bey sizden de bir girişte yine başkanlık sistemi çok önemli çünkü bu konu sürekli gündemde olduğu için söylüyorum. Başkanlık sisteminin Türkiye için sakıncalarını sizin fikirleriniz alabilir miyiz sizden?
Tabii kamuoyuna paylaşmamız gereken ve anlatmamız gereken en önemli şey de başkanlığın bir sistem oldu. Yani birilerinin aklında kurguladıkları kendilerine has bir yönetim modeli değil. Başkanlık sistemini getirdiğiniz zaman onun bütün kurumlarını da getirmeniz lazım.
Evet.
O kurumlarla birlikte başkanlık sistemi Türkiye'ye uyuyor mu uymuyor mu bunu tartışmak lazım. Şimdi bugün geldiğimiz noktada yani Türkiye'de demokrasiden bahsediyorsak, demokrasinin gelişmesinden bahsediyorsak sistem ister parlamenter demokratik sistem olsun ister başkanlık sistemi olsun bunun kurumlarının sağlıklı nasıl oluşturulacağını, yaşatılacağını ve çalıştırılacağını tartışmamız lazım. Bugün geldiğimiz noktadaki en önemli sıkıntı budur. Yani demokrasilerin temelinde iki şey vardır. Gerisi tabii ki bunları sağlamak için yürütülür. Bu iki şey nedir? Birisi kurumlardır.
Evet.
Birisi de kurallardır. Kurallar, işte bu hep anlatılır. Oyun sırasında kural değişmez. Yani bu bakımdan şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu bu siyasi kaos ortamında başkanlık sisteminin tartışılması bile yanlış. Çünkü bunu tartışılacağı bir ortam yok Türkiye'de.
Ben efendim özellikle de dediklerinize tamamen katılıyorum. Bir de olayın tabii böyle baktığımızda başkanlık sisteminin uygulandığı birçok yerde federasyonla birlikte uygulanıyor. Özellikle de Amerikan modeline çok atıfta bulunuyor. O gün biz Hasan Bey'le de bunu çok konuştuk. Şimdi Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan ciddi bir sorun var sizin de malumunuz olduğu üzere. Bununla birlikte düşünüldüğünde bölünme riski açısından da tehlikeli değil midir? Bununla ilgili de görüşünüz
alabilir
miyim? Şimdi
tabii ki biz biliyorsunuz bu 2012 yılında 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu meclise geldiği
tabii.
zaman
evet.
biz o zaman esas isyanlara oynadık Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Şimdi işte geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş bir televizyon programında çıktı. Çok açık ve net olarak söyledi. 10 madde üzerinde anlaştık dedi. Ama bu 10 madde kamuoyunun tepkisi bakımından tam manasıyla açıklanmıyor. İki taraf da bunu gizli tutuyor. Şimdi bu açıklananlar yani bunlar da aldığımız bilgilere göre yapılan görüşmelerde bir tanesi federasyon. Özellik. Bu nasıl sağlanacak? İşte bu da başkanlık sistemi adı altında. Bu seçimde HDP bağımsız mı girsin parti olarak?
Evet.
Yoksa efendim başka bir yapıyla mı girsin? Girmesin mi? Bu tartışılıyor. Niye? AKP iktidarını muhafaza edelim ki anayasayı birlikte değiştirelim. Bu yapıyı kuralım. Kimin ne niyeti varsa Milliyetçi Hareket Partisi bunu kamuoyuna duyuruyor. Ama tabii bu planı yapan arkadaşların şunu çok iyi görmesi lazım. Artık Türk milleti bu oyunu gördü ve Milliyetçi Hareket Partisi de çok ciddi bir yükseliş trendine geçti. Ve inşallah 7 Haziran'da Türkiye'yi bu oyundan Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı kurtaracak.
Zaten Milliyetçi Hareket Partisi her zaman için Türkiye'de bölünmenin önündeki önemli bir engel olarak değil mi yer almıştır. Bu da bir güvencedir yani halk için her zaman. Mutlaka birçok vatansever insan vardır her partide, o ayrı bir konu. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu özelliği çok açık ve nettir.
Şüphesiz milli birlik ve vatan bütünlüğü Milliyetçi Hareket Partisi'nin vazgeçilmez önceliği. Ben bu başkanlık sistemiyle ilgili bir iki cümle aktarmak
Lütfen,
istiyorum.
Lütfen ben de soracağım bir soru daha var zaten size buyurun.
Mecliste Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturuldu. Milliyetçi Hareket Partisi de oraya üye verdi. Bütün siyasi partiler üye verdi. Onlar çalışma prensipleri oluşturdular kendileri. O çalışma prensipleri çerçevesinde Türkiye'de bütün resmi, akademik, sivil, bütün kurumlardan temsilcilerini davet etmek suretiyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeni bir anayasa nasıl olmalıdır, içinde neler olmalıdır diye fikirlerini aldı. Yanılmıyorsam 350'ye yakın ayrı kesimi dinlediler. Yani akademik çevreler, işte meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, hatta bazı kamu kuruluşlarının temsilcileri vesaire.
Resmi kurumlar da var, doğru.
Bütün bu 350'ye yakın dinlenen kesimin içerisinden bir tanesi başkanlık sistemi önerisinde bulunmadı.
Çok önemli bu tabii.
Yani evet. Toplum başkanlık sistemini bir ihtiyaç, sorunun giderilmesi için bir enstrüman olarak görmüyor. Toplumun aklında, hafızasında böyle bir şey yok. Sayın Erdoğan cümlelerinin başında dedi ya, hani bir kişi düşünüyor, bir kişi istiyor. Diğer insanların, diğer toplum kesimlerinin bundan haberi de yok. Böyle bir talepleri de yok şeklinde. Onu teyit etmek açısından evet. Söyledim. Dolayısıyla Türkiye'nin suni bir gündemidir başkanlık sistemi. Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir şey değildir.
Ben bir de Hasan Bey şunu sormak istiyorum size. Son olarak da Meksika modeli bir başkanlık sisteminden bahsediliyor evet. Biliyorsunuz. Biraz onu açar mısınız? Yani biz baktığımızda ilk aklımıza gelen şeylerden birincisi çok yani demokrasi açısından en son örnek alınacak, hani örnek alınamayacak bir ülke olması zaten çok açık. Bunun dışında da tabii ki bizim hani dediğim gibi başkanlık sistemi deyince ilk bizi rahatsız eden konulardan biri, mutlaka sizi de öyle, federasyona yol açması ve bölünmeye götürmesi açısından bu yönünü de hep biz önceliyoruz. Şeye baktığımızda, Meksika'ya baktığımızda yine birçok eyaletten oluşan bir federasyon görüyoruz. Biraz bunu bize açar mısınız, aydınlatır mısınız?
Geçen programımızda bu konuyu konuşurken Amerikan modelini örnek alan, ancak siyasi, tarihi ve kültürel açıdan Amerikan toplumu gibi olmayan devletlerin Amerikan başkanlık sistemini taklit etmeye kalktıklarında başlarına gelenleri konuşmuştuk.
Evet, konuşmuştuk.
Yani ya askeri darbelerle sonuçlanmış bu teşebbüsler ya da diktatörlükler ortaya çıkmış.
Doğru.
İşte Güney Amerika ülkelerinde, Afrika ülkelerinde birçok örneği var. Şimdi Meksika'da bunlardan birisi aslında. Meksika'da başkanlık sistemi uygulaması var. Orada başkanın biraz daha yetkilerinin geniş olduğu bir model. Meksika da zaten çok huzurlu, çok rahat bir ülke değil.
Tabii ki.
Başarılı hem ekonomik olarak hem siyasi olarak.
Bir ülke
evet,
zaten.
Yani hep haberlerde seyreder işte insanımız Meksika'daki o cinayetlerden, uyuşturucu tüccarlarının tabii. Yaptıklarından, ettiklerinden. Dolayısıyla orada kağıt üzerinde yazılı olan bazı yetkileri, başkanın ya da o sistemin bazı özelliklerini işte bakın oralarda uygulanıyor gibi bir tezini destekleyici bir delil olarak ileri sürüyor olsalar da Meksika'nın genel anlamda idari sistemini ve yaşadıklarını göz önüne alırsanız bizim endişelerimiz haklı çıkıyor.
Ki,
yani
tabii.
Aslında Meksika tipi başkanlık talebi bizim korkularımızı, kaygılarımızı ispatlıyor.
Kesinlikle.
O açıdan bizim başkanlık sistemiyle ilgili itirazımız gayet yerinde. 139 yıllık bir parlamenter sistem geçmişimiz var. Parlamenter sistemde her düşünce kendisini iktidarda olmasa da muhalefet, ana muhalefet gibi pozisyonlarla ifade edebilmekte. Bu da sistemin içinde kalmasını sağlıyor insanların. Yani şimdi bir iç güvenlik yasasını tartışıyoruz.
Evet.
Meclisin içerisinde her görüş dile getiriliyor.
Tabii bu çok önemli demokrasi.
Yani ve yönetimi zorluyor. Yönetim geri adım atmak zorunda
tabii,
kalıyor.
Tabii.
Yürütme yani hükümet.
Evet.
Şunu değiştirelim, bu olmazsa olmaz, bu olmalı gibi bizim ifadelerimizi ciddiye alıp dikkate almak ve değişiklik yapmak zorunda kalıyor. Öbür türlü bütün gücün tek bir kişide toplanması halinde sistemin dışında kalanlar, seçimlerden bir şekilde galip çıkamayanlar kendilerini ifade edebilecek bir mekanizma bulamayacaklar. İşte bu da basıncın, gazın yoğunlaşmasına ve çoğalmasına sebep olacak. Ondan sonra da bir kıvılcımda Allah esirgesin çok istenmeyen, çok kötü olaylarla karşılaşmak durumunda kalabileceğiz. O açıdan bugün Türkiye'sini düşünün. Bakın bu parlamenter sistemin bu kadar o yumuşatıcı, bütün düşüncelerin kendisini ifade edebilme imkanını sağladığını özelliklerini düşünürseniz, buna rağmen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç diyor ki %50 bizden nefret ediyor diyor. Evet. Ve bundan rahatsızlığını dile getiriyor. Yani bu parlamenter sistemde %50 bu şekilde. Başkanlık sisteminde zaten seçime 2 kişi giriyor, 3 kişi giriyor, 4 kişi, yani Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. Evet. Biri kazanıyor, diğerlerin hepsi dışarıda.
Tabii.
Diğerlerin hepsi dışarı.
Temsil imkanı yok, hiç diyor sürüyorsunuz.
Tabii.
Demokrasiye bir katkı yok.
Bu tabii, anlamda. Dolayısıyla böyle bir atmosferde olabildiğince gerginlik, olabildiğince kamplaşma, olabildiğince kutuplaşma söz konusu olacak. Ve bu iç barışımızı tehdit edecek, belki Allah esirgesin ta iç savaşlara kadar aklımıza gelebilecek bütün ihtimalleri içinde barındıran bir düşünce. Dolayısıyla başkanlık sistemi ne Meksika tipi ne de Türk tipi diyerek bize ikna etmeye çalıştıkları usul, model.
Peki artık yavaş yavaş iş güvenlik paketine
geçelim. İş güvenlik paketine geçmeden önce biraz önce bu anayasa meselesine girdik. Şimdi anayasa 24. dönemde parlamentoda bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. Bu komisyon 2 yıldan fazla çalıştı.
Evet,
Hasan Hüseyin Bey'in biraz önce belirttiği gibi de resmi kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri dinledi. Bu arada siyasi partiler de görüşlerini ortaya koydu.
Evet.
Şimdi birileri çıkıyor. Efendim muhalefetin söylediği bir söz yok. Muhalefet hep eleştiriyor, hep eleştiriyor. Sayın Genel Başkanımız ısrarla bunu dile getirdi ama bugüne kadar gerçekleştiremedik. Bu anayasa uzlaşma komisyonunun görüşmelerindeki tutanakların kamuya açılması.
Evet, şu an üzerinde gizlilik.
Tabii kamuya açık değil bunlar. Hı-hı. Dinlendi. Bu komisyona katılan partiler orada ne konuşulduğunu biliyor ama bunu kamuoyu bilmiyor. Biz
bunun aydınlatıcı olacağını düşünüyorsunuz
tabii,
değil mi? Kamuoyu
tarafından yani Milliyetçi durum. Hareket Partisi yeni anayasayla ilgili ne söylemiş?
Evet.
Adalet ve Kalkınma Partisi yeni anayasayla ilgili ne söylemiş? Cumhuriyet Halk Partisi yeni anayasayla ilgili ne söylemiş? HDP yeni anayasayla ilgili ne söylemiş? Aslında seçim öncesi bunun kamuoyuna açıklanması, hı-hı, tam da yeni anayasa, yeni Türkiye tartışmalarının olduğu bir noktada çok yerinde olacaktır.
Anladım. Bu da umarım
yani bunun,
bir çağrı olsun buradan.
Bu, evet. Hayır, bunu Sayın Genel Başkanımız defaatle yaptı.
Evet.
Hani kamuoyunun seçimle ilgili karar vermesinde bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu yapılan ki çalışmalar çok başarılı bir çalışmadır. Sonuç alınamayınca hani kamuoyu bazen çalışmayı başarısız olarak
evet,
görüyor.
Evet, ben de ilk başta öyle düşünmüştüm açıkçası. Hasan Bey sonra açıkladılar bayağı.
Yani
evet.
Bence çok başarılı bir çalışmaydı bu.
Evet.
Bu başarılı çalışmada masayı terk eden de gene iktidar partisi oldu. İktidar partisi masayı terk ettiği için komisyonun çalışmaları bitti. Aslında bu kadar dinlemenin sonucunda 60'tan fazla maddede bütün partilerin uzlaşması sağlandı. Bu çalışma devam ettirilebilseydi, hani bunun başka ülkelerde örnekleri...
Başkanlık dayatması olmasaydı.
Olmasaydı ve başka ülkelerdeki örnekler de dikkate alınarak, hani efendim 2 senede bunu bitirelim. Ya 10 senede bitiren var bunu. 5 senede bitiren var. 8 senede bitiren var. Yani şimdi acele işe şeytan karışır diye bir atasözümüz var. Aceleye gerek yok. Bugün Türkiye'de çok ciddi gerginlikler var. İşte geçtiğimiz hafta üniversite olaylarında bir kardeşimizi
tabii,
şehit verdi.
Tabii, tabii.
Dün işte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Ankara'nın göbeğinde silah kullanıldı. Marmara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde gerginlikler var. Yani bu gerginliklerin bütün üniversitelere yayılması konusunda da şahsen endişelerimiz var, korkularımız var. Böyle bir şeyi de kardeş kavgasını da gençlerimizin yeniden 12 Eylül öncesine çekilmesini de arzu etmiyoruz ve bunun için de üzerimize düşeni başkalarının tahriklerine rağmen fazlasıyla yapıyoruz. Yani böyle bir ortamda bu çalışmanın çok sıkıştırılması patlamalara sebep olur. Onun için bu çalışmanın zamana, zemine yayılarak sağlıklı ortamlarda sürdürülmesi ve sonuçlandırılması lazım.
Tabii öyle bir şey ki her bir maddenin hem yani vebali var değil mi üzerimizde hepimizin? Yani tarihi evet. Olarak öyle milletimize karşı öyle Allah'a karşı öyle. Çünkü her bir madde görüyorsunuz yani işte şu an iş güvenlik paketini birazdan konuşacağız. Öyle şey deyip geçemiyorsunuz ki gerçekten dediğiniz çok doğru. Üzerinde mutlaka iyi düşünülmesi, konuşulması, uzlaşma sağlanması gerekiyor. O yüzden hani aceleye getirilmemesi, zaman ve zeminden bahsediyorsunuz. Çok haklısınız.
Tabii iç güvenlik paketine başlarken de birkaç konunun altını çizmek lazım. Türk milleti binlerce yıllık devlet geleneği olan bir ülke. bugün geldiğimiz noktada uyguladığımız kanunlar, kurallar, teamüller bu binlerce yıllık devlet geleneğimizin sonucudur. Şimdi bunlarla oynarken çok dikkat etmek lazım. Hani 5000 senedir devlet idare etmiş bir milletin bugün sahip olduğu kurallar tesadüfen böyle değildir. Ya da birileri istediği için böyle değildir. Bu 5000 senelik devlet tecrübesinin geldiği bir noktadır. Ayrıca Türkiye artık eskisi gibi, hani dünya eskiden kapalı devletlerden oluşuyordu. Türkiye'de bugün kapalı bir devlet, komünist yapıdaki bir devlet değildir. Açık bir devlettir. Dolayısıyla bugün geldiğimiz bu yapı elbette ki uluslararası sistemden de etkilenmektedir. Yani bunu da görmek lazım.
Seyircilerimizin bilmesi açısından bir daha söyleyelim. İçişleri Komisyonu üyesisiniz her ikiniz de.
Bu tasarı İçişleri Komisyonu'nda beri, görüşüldü. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri de, hem komisyon üyeleri hem de diğer milletvekilleri de bu kanunla ilgili komisyonda ciddi muhalefet yaptılar. Ve burada tabii muhalefet yaparken endişelerimizi ve çözümlerimizi de sunduk.
Bu tasarı da önümüze geldiğinde biz inceledik. Grubumuzda arkadaşlarımızı çağırdık. Gelin siz de bakın. Hani bizim göremediğimiz bir yönü varsa onu da siz görün. Çünkü farklı gözler farklı şekilde değerlendirir diye düşündük. Bu çalışmaları Milliyetçi Hareket Partisi grubunda yaptıktan sonra komisyona öyle gittik.
Peki tekrar şu an artık iç güvenlik paketini
tabii, oraya,
neden sakıncalı? Şimdi orada, bir de tabii sık sık eleştiriler alıyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi olarak değil mi? Bununla
şimdi
ilgili
esas
olarak.
Ben onun altını çizmek istiyorum. Evet. Dün gene başbakanın valiler toplantısında söylediği başka bir söz. Diyor ki eğer yarın Türkiye'de vandallar, molotofçular, uyuşturucu baronları Türkiye'yi karıştırırlarsa bunun sorumlusu muhalefettir diyor. Şimdi ben buradan tabii bütün seyircilerimize ve iktidar mensuplarına şunu sormak istiyorum. Hani biraz önce söylediğim Türkiye bir kabile devleti değil. Şimdi Türkiye'nin bugün bir polis vazife sirayet kanunu var mı? Var.
Evet.
Bugün Türkiye'de terörle mücadele kanunu var mı? Var.
Evet.
Bugün Türkiye'de ceza muhakemeleri usulü kanunu var mı?
Evet.
Var. Ceza kanunu var mı? Var.
Evet.
Eğer böyle bir kaos olursa bu kaosu engellemek için uygulamak üzere hükümetin olağanüstü hal ya da sıkı yönetim ilan edebilmesine ilişkin olağanüstü hal ve sıkı yönetim kanunu var mı? Var.
Evet. Yani mevcut zaten var olan yetkiler
var
kullanılsa
olan yetkiler.
Zaten olmaz diyorsunuz.
Hatta mesela bizim de gözümüzden kaçan, bizi de düşündüren bir konuşma yaptı bir HDP milletvekili. Dedi ki şu anda dedi siz bize iyilik ediyorsunuz bu Molotov'la ilgili dedi. Molotov'un zaten Yargıtay'ın şu anda geliştirdiği içtihada göre cezası en az 12 sene dedi. Siz burada 4 sene düşürüyorsunuz.
Evet. Doğru mu bu efendim?
Evet.
Öyle mi?
Bunu biraz öyle dediler.
Evet, evet. Çok ilginç.
Yani şimdi biz de bu Molotov'la ilgili hükümetin hakikaten bu konuda bir düzenlemesi var. Hani uygulamada bunların tabii ki bize göre daha tecrübesi olması lazım. Muhalefete göre iktidar çünkü uygulamayı yapıyor. Bunu 4 seneye çıkartılıyor Molotov falan filan diye biz de bu maddeye evet oy kullandık. Hükümetin talebi bu
evet,
konuda
destek verdiniz.
Destek
konuda
istiyor hükümet. Biz de destek
verdik. Kaldı ki zaten Molotov konusunda bence de destek verdik.
Yani işte biz de onu dedik ki. Ama şimdi HDP milletvekili de diyor ki zaten Yargıtay bunu 12 sene ceza veriyor. Siz getirdiniz bunu 4 evet, sene düşürdünüz evet, diyor. Yani bunda, bu diyor 12, ceza 12 seneden 4 seneye düşünce yaptırımı nasıl artacak diyor. Bunu bir HDP milletvekili
evet,
söyledi.
Evet.
Ve biz de tereddüt içinde kaldık.
Ben örnek vereyim hemen Mehmet Bey'in bu ifadelerine destek amacıyla. Van'da iki tane yasa dışı örgüt mensubu PKK'lı Molotov kokteyl götürüyorlar eylemlerde kullanılmak üzere. Polis bunları yakalıyor. Tabii savcılık mahkeme aşamasından sonra 12 yıl hapis cezası veriliyor, hükmediliyor. O hüküm Yargıtay tarafından onandı. Yani Molotov'la örgüte yardım yataklık yapmak niyetiyle yola çıkanlar yakalanıyor. Bu cezayı
evet,
aldılar.
Evet.
Geçen haftaydı yani bu geçtiğimiz 10 gün içerisinde Mersin'de meydana gelen bir olayda Molotov'la insanları yaralayanlar 24 yıl hapis cezası aldılar. 24
yani
yıl. Bunu da Yargıtay onadı.
Molotov'un cezası yok diyorlar ya.
Evet,
Molotov'un
evet,
cezası var.
Bunun öyle olmadığını görüyoruz.
Hatta işte bazıları şimdi bu silah konusunu tabii çok farklı algılıyorlar. Şimdi hepimiz evimiz var. Hepimizin mutfağı var. Hepimizin de mutfakta kullandığı bıçaklar var. Şimdi birisi gelip sizin bıçaklarınızı yakalayıp efendim siz işte şu kadar silah biriktirmişsiniz diye mutfağınızdaki bıçaklara el koyabiliyor mu şu anda?
Hayır.
Koymuyor. Ama siz o bıçakla bir cinayet işlerseniz
tabii ki.
Silah olur artık.
Tabii ki.
Silah
tabii
olur.
Ki.
Silah.
Ben kazma sapı örneğini veriyorum bununla ilgili. Yani kazmanın arkasına takar toprağı kazarsanız sorun yok, o kazma sapıdır. Hı hı. Ama birinin kafasına vurursanız artık silah oluyor bu. Tabii. Bakın Türk Ceza Kanunu silahı böyle modern bir anlayışla tek tek saymak yerine, çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Çok yeni buluşlar ortaya çıkıyor, icatlar ortaya çıkıyor. Bugün silah dediğiniz şeyler dün hayal bile edilemeyecek türden şeyler. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu bunu çok güzel tarif etmiş 6. maddesinde. İşte yakıcı, yaralayıcı, kırıcı, dökücü neyse bu boğucu, yani tele varıncaya kadar. Bakın çamaşır ipi, çamaşır asıyorsunuz ama birisini boğmak için kullanırsa birisi, o zaman silah oluyor.
Evet.
Dolayısıyla çok modern bir anlayışla bunu tarif etmiş. Mesela Türk Ceza Kanunu 84. maddesi. Mesela yaralama, başkasının acı çekmesini sağlayacak şekilde işte fiili müdahale falan diye tarif etmiş.
Evet. Bunun içerisine giren her şey, tabii, araç gereç.
Bunun içerisinde
evet, ihlal de olabilir, gelişmiş bir şey de olabilir.
Aynen, bunun içinde molotof var. Bunun içerisinde havai fişek var. Bunun içerisinde aslında sapan da var. Yani sapan, normalde çocuklar biz kuş lastiği deriz Osmaniye'de. Evet. Hani kuş lastiğiyle gidersiniz. Ama birisine sıkarsanız o kuş lastiğiyle taşı ya da demir bilyeyi yaralarsanız artık bu silah.
Tabii.
Artık bu yaralayan bir şey. Evet. Artık bu bir suç. Yani bunu havaya sıkmak, kuşa sıkmak başka, bir insana sıkmak başka bir şey Türk Ceza Kanunu açısından.
Kaldı ki buna rağmen de zaten siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Molotov'la ilgili konuya destek verdiniz.
Tabii.
Bu, evet. Ama buradan bir algı yönetmeye çalıştılar. Bir algı oluşturmaya çalıştılar. O da şu: Milliyetçi Hareket Partisi Molotov'a karşı, havai fişeğe karşı, bonzaiye karşı. Bakın Ülke Ocakları Türkiye çapında uyuşturucuyla mücadele kapsamında her ilde, her ilçede, her genel merkez olarak seminerler yapıyor uyuşturucuyla mücadele için.
Evet.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, Sayın Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri ve bütün teşkilatları uyuşturucuyla ilgili, kadın kollarımız uyuşturucuyla ilgili çok ciddi programlar yapıyorlar. Yani çok bizim güzel. Bonzai ile anılmamız söz konusu olabilir mi?
Evet, olamaz.
Böyle bir, böyle evet, bir şey. Tabii ki, evet. Ama bir algı oluşturmaya çalışıyor iktidar partisi bu iç güvenlik paketinin içerisinde. Molotof zaten suç. Bonzai ile mücadele, biz onlardan daha fazla mücadele ediyoruz. Parti olarak, partiler olarak, devletin mücadelesi tabii o kurumsal başka bir şey. Havai fişeğe tabii ki karşıyız. Bölücülerle bir arada olmamız, böyle bir şey hayal bile edilemez.
Evet.
Özeti şudur bu tasarının: hakimde, savcıda, yani yargıda olan görevler valiye ve kaymakama veriliyor. Validen ve kaymakamdan da kolluk güçlerine devrediliyor. Kolluk güçleri de muğlak ifadelerle çok genişletilmiş bir yetki içerisinde bu yetkileri kullanıyor. Yani muğlak kavramlar var. İfadeler o kadar muğlak ki polisin silah kullanması, polisin durdurması, polisin araması,
dinlemesi,
gözaltına alması. Bunlar yargı denetimi dışında yapılıyor, yargı gözetimi dışında yapılıyor. Dolayısıyla bütün bu alanlarda muğlak ifadelerle polise yetki veriyorsunuz. Bunu yargı denetleyemiyor, gözetleyemiyor. Kararla, yargı kararıyla olmuyor bunlar. Bizim itiraz ettiğimiz şeyler bunlar.
Peki, sizin bu iddialı bir edecekler. Şey değil mi
şimdi
efendim?
Arkadaşlar argüman. İddialı falan değil. Şimdi hükümet, ben biraz önce ilk başta şunu söyledim: demokrasi kurumlar ve kurallar rejimidir. Şimdi biraz önce Hasan Hüseyin Bey'in saydığı yetkileri kullanacak olan emniyet nasıl bir yapıya kavuşuyor? Şimdi hakim kararı olmadan sizin telefonlarınızı dinleyecek, bütün iletişiminizi kontrol edecek 48 saat.
Şu anki yetkileri nasıl?
24 saat içinde savcıya da bunu bildirmek zorunda.
Evet.
En geç 24 saat içinde. 48 saate kadar sizi gözaltına alabilecek. Toplumsal, yani bunu tek başınıza yapmamışsanız bir olayı, 10 kişi yapmışsanız bu 96 saate kadar uzayabilir gözaltı. Efendime söyleyeyim, sizi sorgulayabilecek, evinizde sizi, yani sokağınızda sizi itibarsızlaştırabilecek, arama durdurma ve iş yerinizde, evinizde ifadenizi almak suretiyle. Hani şimdi siz polise gidersiniz, ifade verirsiniz, bu başka bir şey ama şimdi sizi yolda durduracak veya iş yerinize gelecek bir polis arabası, ifadenizi alacak. Komşu esnaf diyecek ki ya ne oluyor Aylin Hanım, ne yaptı da polis geldi bunun yanına.
Tabii ki Türk yani ortamında
itibarsızlaştırma. Bunlar itibarsızlaştırma. Efendim şimdi sokak ortasında şu anda da polis sizi durdurup kimliğinizi sorabilir ama şimdi sokak ortasında sizi durdurdular, aracınızdan indirdiler, üstünüzü başınızı çıkartın bakalım aradılar, evet. Arabanızı da sökün bakalım, koltuğunu bilmem neyini dağıtın bakalım. Şimdi bizim kamuoyunda, hele hele küçük yerleşim yerlerinde itibar olan bir esnaf, bir kamu görevlisi, bir ne bileyim çiftçi vesaire, bunları düşünün. Bu itibarlı bir kişi, o da sivil toplum kuruluşu başkanı, buna böyle bir davranış yapacaksınız.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz mı
yani diyecekler herkes, değil mi? Herkes evet. Ondan sonra bu insana evet. Bakarken acaba bu neler, evet, evet, bizim bilmediğimiz hangi pisliklere bulaştı evet. Diye sorgulayacak. Evet. Bu bir itibarsızlaştırma. Pekala bu yetkileri kullanacak olan polis nasıl oluşacak şimdi? Koleji kapattınız. Akademiyi kapattınız. Şimdi mülakatla alacağınız üniversite mezunlarını 8 aylık eğitimle komiser mavini yapacaksınız. Ondan sonra da bu komiser mavininin 1. sınıf emniyet müdürü mesabesine gelinceye kadar ki her terfisinde mülakat yapacaksınız.
Sözde.
Yani sözlü. Tabii sözlü yapacaksınız.
Yani burada kişi güvenliği, seyahat hürriyeti, toplantı ve gösteri yapma hürriyeti, hukuk devleti ilkesi, yargı bağımsızlığı ilkesi, kuvvetler ayrılığı ilkesi gibi anayasada hüküm altına alınmış olan bütün bu ilkeler çiğneniyor. Bir kere bundan karşı. İkincisi bu muğlak ifadelerle yetkisi genişletilmiş olan polis tam bir muhaberat devletinin şeyi haline getiriliyor. Rejimin bekçisi, rejimin koruyucusu. Yapı buna, bunun için itiraz ettik. Yoksa molotof, bonzai, havai fişek, işte toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde terör örgütünün propagandası, bunlara itiraz etme şansımız yok. Bunlar zaten bizim savunduğumuz
tabii,
şeyler.
Tabii, tabii. Bu çok önemli. Bunu kamuoyunun bilmesi, anlaması tabii, çok önemli değil mi?
Bakın, bizi HDP ile aynı safta saymak gibi
ben bir, estağfurullah diyorum hemen bir, yani bir, asla olmayacak bir şey.
Bakın bu bir evet. Hadsizliktir. Evet. Bu bir bilinçsizliktir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda tavrı, temel hak ve hürriyetlerin korunması, muhaberat devletinin oluşmaması adına. Geçen başkanlık sistemiyle ilgili konuşmamızda da söyledim. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin uyarısı, demokrasi rayından çıkar diyor. Çok ısrar etmemek lazım diyor. Biz 2001 yılında büyük bir anayasa değişikliği paketi getirildi parlamentoya. Milliyetçi Hareket Partisi'nin imzası var onun altında. 33 madde değiştirildi. Bu 33 madde değiştirilirken temel hak ve hürriyetler bugün halen yürürlükte olan anayasal hükümler özgürlüklerin genişletilmesi yönünde düzenlemeler içeriyordu ve onlar hayata geçti. Bugün temel hak ve hürriyetlerin kullanılması noktasındaki o genişletici yorum Milliyetçi Hareket Partisi'nin imzasıyla, katkısıyla gerçekleşmiş bir yorum. Biz bu açıdan parti programımızda da, seçim beyannamelerimizde de, tüzüğümüzde de net bir tavrımız var. Ama bu terör örgütlerinin onlara bir alan açılması anlamında değil, terörle mücadeleden geri durulması anlamında değil. Bunlar bizim, başta da söyledik, en öncelikli konularımız. Ama bu tasarı onu yapmıyor. Onu yapmıyor.
Bu kanunla ilgili bir defa ortada bir çok ciddi algı operasyonu var. Bu kanun, bu dediğimiz sıkıntıların, bu saydığımız sıkıntıların hiçbirisini çözecek bir kanun falan filan değil. Bu sıkıntılar çözülmek isteniyor ise, bu bir kere bizim yeteri kadar kanunumuz var. Velev ki mevcut kanunlarımızda uygulamaya dönük bir eksiklik olursa, Sayın Genel Başkanımızın her zaman söylediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve sonra ben diyen bir siyasi anlayışa sahip olarak hiçbir siyasi hesap yapmadan, zararımıza da olsa parti olarak.
Evet, bu çok önemli.
Zararımıza da olsa biz terörle mücadele kanununda yapılacak, bu manadaki yani terörle mücadeleyi kolaylaştıracak her türlü değişikliği destekleriz. Bu manada da biz geçmişte çok eleştiriye muhatap olduk. Efendim CHP kanadı, HDP kanadı bu tip desteklemelerimizden dolayı bize AKP'nin koltuk değneği dediler.
Yok ama doğru olanı tabii ki. Vicdanınıza uygun olanı yapıyoruz.
Milli menfaatler için. Biz bunu milli menfaatler için yaptık ama
46 siyaset, yıllık bir
siyaset yapanlar yani. Bizim karşımızda bunları kullandılar. Yarın da kullanabilirler ama biz gene altını çizerek söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaati için, ülkemizin bütünlüğü için, terörle mücadelenin başarıya ulaşması için biz bunu bugün de yapabiliriz parti olarak. Bunu bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Ha eğer bunları böyle düşünüyor ise, benim de buna muhalefet etmemi istemiyorsa, benim tedirginliğimi de gidermek istemiyorsa, bugün polis vazife selahiyet kanunundaki yeni getirdiği düzenlemeleri götürsün, terörle mücadele kanununa koysun, ona da destek verelim.
Evet, bu da.
Çünkü sokaktaki vatandaşın özgürlüğünü, tepkisini, hakkını arama yetkisini ortadan kaldıracak bir düzenleme yerine terörle mücadelede bu yetkileri isterse biz onu verelim.
Jandarma dediğiniz teşkilat sadece mülki görevleri olan, sadece adli görevleri olan bir teşkilat değil. Jandarma askeri görevleri de olan bir teşkilat. Bu tasarıyla jandarmanın generallerini bir mekanizma atayacak, ayırıyorlar. Generaller dışındaki diğer subayları bakan ve jandarma genel komutanı diye iki ayrı unsur atayacak. Dolayısıyla jandarma personeli 3 ayrı merkezden ataması yapılacak. Bunu, bu tasarı gerçekleşirse jandarmada harekat kabiliyeti kalmayacak. Jandarmada disiplin kalmayacak. Jandarmada hiyerarşi kalmayacak. Şu anda terörle mücadele noktasında bizim en itibarlı kurumumuz jandarma. Teröristlerin en çok korktuğu kurum jandarma. Çünkü jandarma hem terörle mücadelede tecrübeli ve başarılı bir kurum, hem de askeri yönleri olması sebebiyle sivil idareden, siyasetçiden biraz daha uzak bir kurum. Emniyet o kadar uzak değil. Emniyet iç içe. Bakın dün açıklanan, önceki gün açıklanan bu PKK ile mutabakatın içerisindeki 10 maddeden birisi yerel ve ulusal savunma ile ilgili başlık. Yani jandarmanın lağvedilmesi. PKK'lı
bağlantılı olarak
tabii PKK'lıların öz yönetim gücü diyorlar.
Evet.
Öz savunma gücü diyorlar. Böyle bir kavram ortaya atıyor o bölücü çevreler. İşte jandarma çekilecek, PKK'lı teröristler öz savunma gücü olacak.
Birinci Dünya Savaşı'ndaki işgalcilerin damat Ferit hükümetinden talebi jandarmanın terhis edilmesi.
Evet.
Ancak
15 Mart 1919 Bakanlar Kurulu kararı var Damat Ferit hükümetinin.
Ancak o zamanki savunma nezareti buna itiraz ediyor. Bunu diyor böyle yaparsanız asayişi sağlayamazsınız diyor ve bunun üzerine
siyasallaşır diyor.
Siyasallaşır ve sonuç olarak da asayişi sağlayamazsınız. Tam orduyu terhis ediyor zaten bu anlaşmalara göre.
Elimizde bir tek jandarma vardı.
Jandarmayı diyor bırakmamız lazım ki yerinde kalsın diyor ve Kurtuluş Savaşı'nın organizasyonunda, milislerin organizasyonunda, milli güçlerin organizasyonunda o içerideki asayişi sağlamakla görevli olan jandarmanın çok büyük hizmetleri var. Eğer o gün jandarma kurtarılamasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması mümkün değildi. Bugün de jandarma muhafaza edilemezse Türkiye Cumhuriyeti'nin muhafaza edilmesi çok zor. Çünkü jandarmanın bir başka özelliği de şu. Hani bunu halkımız çok bilmiyor. Türk ordusu NATO bünyesi içinde. Ama Türk ordusunun NATO konsepti dışında kalan milli unsuru jandarma.
Bu açıdan çok önemli.
Tabii bunlar tabii. Önemli bir şey.
Çok
yani
önemli.
Bizim kara kuvvetlerimizin, hava kuvvetlerimizin, deniz kuvvetlerimizin attığı adım NATO ile birlikte.
Evet.
Ama jandarmanın böyle bir
NATO'nun gözetiminde, denetiminde.
NATO'nun gözetiminde, denetiminde hareket etme sorumluluğu yok.
Evet.
Terörle mücadelede de bizim bugüne kadar jandarmanın elde ettiği çok ciddi bir hani başarının ötesinde, başarıyı tartışmıyorum zaten, başarı var. Ama bunun ötesinde de çok ciddi bir birikim var.
Evet.
Yani şimdi 30 sene terörle mücadele etmiş ve bu mücadele sırasında teröristle mücadele etmiş. Teröristle suçsuz vatandaşı ayırma konusunda olağanüstü bir hassasiyet göstermiş ve bu ülkenin evlatlarından oluşan, askerlerden oluşan bir iç güvenlik biriminden bahsediyoruz.
Gerçi hemen antiparantez ekleyelim. Mutlaka ki her kurumda olduğu gibi onlar da adı da hatalı kişiler oldu. Şimdi, yanlışlar yapıldı ama bu çok doğal yani. Her yerde
200-300 zaten... bin kişilik bir
Evet, onu da hani şimdi
münferit hataları kurumlara mal edemeyiz. Yani evet. Münferit, bunlarla ilgili zaten soruşturma geçiren, yargılanan, tutuklanan, ihraç edilen insanlar vardır. Tabii, şimdi bu emniyette de var.
Tabii, zaten
bu,
biz geneline şu an bakıyoruz konuyu.
Yargının içinde de var. Bu ne bileyim işte milli eğitimin içinde de
tabii,
var.
Yanlış belirttim yapanlar. Zaten yani, her kurumda olduğu gibi.
Ama evet. Biz kurumsal manada jandarmaya bir bütün olarak baktığımızda bu konuda çok ciddi mesafe almış. Hani demokrasiyi özümsemiş, insan haklarını özümsemiş ve bu manada bunlarla birlikte terörle mücadele konusunda çok ciddi mesafeler almış. Birikime ulaşmış bir kurum var. Evet. Bu konuda da biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hani ordunun işte Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması, Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması bunlar demokratik süreç içinde tartışılabilir. Ama bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda bunların konuşulması, tartışılması, gerçekleştirilmesi yanlış. Çünkü bugün Türkiye çok ciddi manada bir birliktelik sınavından geçirilmeye çalışılıyor. Bir tarafta Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışanlar,
çok haklısınız.
Bir tarafta Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışanlar, bir tarafta bizim gibi hani önceki birliktelikler falan filan ayrı ama Anadolu'da, bu topraklarda 1000 senedir beraber yaşanmış bir kardeşliği sorgulatmama gayretimiz var. Çünkü biz
bir, çok önemli bu gayret.
Tabii 1000 yıldır bu topraklarda biz hep birlikte yaşadık. Öyle birilerinin dediği gibi efendim Kürt olarak, Çerkez olarak, Laz olarak, Türk olarak değil. Böyle olsaydı, böyle olsaydı bu Anadolu'daki birliktelik kimse kimseden kız almazdı. Kimse kimseyle komşuluk yapmazdı. Kimse kimseyle birlikte çocuğunun arkadaş olmasına izin vermezdi. Böyle bir Türkiye'de ayrım yok. Ama birileri
aynı camiye gitmezdik, aynı okula gitmezdik.
Tabii aynı camiye gitmezdi, okula gitmezdi. Yani siz şimdi Çerkez'in, Laz'ın, Kürd'ün, Türk'ün okulu ayrı mı? Camisi ayrı mı? Mahallesi ayrı mı? Ayrı mı? Böyle bir şey var mı Türkiye'de? Ayrıca hepimizin çoluğu çocuğu var. Yani şimdi çocuğumuz bir arkadaşını getirip tanıştırdığında çocuğum bu arkadaşın Kürt mü, Türk mü, Çerkez mi, işte neyim mi?
Türkmen mi, Arap mı?
Arap mı? Böyle bir şey soran var mı Türkiye'de?
Evet. Peki efendim iç güvenlik paketiyle ilgili olarak birkaç şey daha vardı. Onları da hızlıca toparlayabilir miyiz acaba? Mesela mahkemelere gitmeksizin soyadı ya da isim değiştirilebiliyor galiba. Bunun sakıncası var mıdır?
Şimdi nüfus kanununda yapılan bazı değişiklikler var. Bu değişikliklerle nüfus idarelerinden pasaport verilmesi, ehliyetlerin oradan tanzim edilerek verilmesi gibi iyi düzenlemeler var. Bu soyadıyla ilgili bir hüküm var. İşte soyadı değişikliğine ilişkin talepler artık mahkemelere değil kaymakamlıklara yapılacak. Orada ilçe idare kurulları aracılığıyla da bu değişikliklere müsaade edilebilecek diye bir düzenleme getiriliyor.
Bunu da hani vatandaşın işini kolaylaştırmak adına yapıldı.
Evet. Değil mi? Yani tabii böyle pratik bir çözüm kabul edilebilir ama soyadıyla ilgili olursa bu da soru işaretler ortaya çıkıyor. Evet, çünkü soyadı bir kere soyadını değiştirmenin önemli sonuçları var. Soyadınızı değiştirdiğiniz an bütün sizinle ilgili geçmişte yapılan her şeyle ilişkiniz kopabiliyor. Yani sabıkanız varsa,
TC kimlikten
aranıyorsan,
çıkmıyor mu
efendim? Evet. TC kimliğiniz değişmiyor ama soyadınız değişiyor. Evet. Şimdi bu açıdan çok ciddi mahsurları var.
Evet.
Sosyolojik anlamda da mahsurlar var. Siz bir ailenin mensubusunuz. İşte benim soyadım Türkoğlu. İşte soyadımı değiştirdim. Taş, Kaya, bilmem bir şey, Şahin bir şey yaptırdım. Bu sefer aileyle şeyiniz kopuyor. Bu açıdan sosyolojik anlamda da mahsurları var. Asıl tereddüt ettiğimiz şey şu. Aynı anlamda Doğu ve Güneydoğu'da özellikle teröre müzahir olan bölgelerde gazetelere yansıyor. Biz bunları orada çalışan güvenlik mensubu ya da mülki idare mensubu arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Gittiğimizde de görüyoruz. Orada yeşil kart dediğimiz yani sosyal yardımlarla ilgili düzenlemeleri bile artık PKK ve onların siyasi uzantıları yapar hale gelmiş. Devletin oradaki kurumları maalesef devlet dairelerinin içerisine çekilmişler, hapsolmuşlar. Şimdi soyadı ile ilgili düzenlemelerin idare kurullarında tartışılması endişemiz odur ki biraz evvel söylediğimiz hukuki ve sosyolojik endişelere ilave olarak Türkçe olan soyadlarının bir kampanya şeklinde Kürtçe'ye dönüşmesi gibi bir şeyle de karşı karşıya kalabiliriz. Hani insanlar tabii ki soyadını kendileri tercih ederler. Kürtçe koyulan isimlerle ilgili de insanları bir zorlayamazsınız. Ama bunu örgütün baskısıyla, örgütün kontrolünde bir kampanyaya dönüştürmelerinden ve bu şekilde o Türk milletini oluşturan Türkmen'in, Arap'ın, Kürd'ün, Çerkez'in, Laz'ın neyse o alt kimliklerin birbirlerinden uzaklaşmasına sebep olacak bir şeye dönüşmesinden endişe ediyoruz.
Kampanya.
Yani böyle bir endişemiz var. Yoksa tabii insanlar dava mahkeme yoluyla bu yapılıyor zaten. Yapılabiliyor ama mahkemeler bunu güzelce inceliyorlar. İddiaları yerinde mi değil mi değerlendiriyorlar. Yani soyadı komik olabilir, soyadı ayıp olabilir. Yani bunların tabii ki bunlar zaten mevzuatta var ama evet, bunu bile bir yargısal süreçle yaptırmak suretiyle devletin kontrolünde, denetimde ve ciddiyeti araştırılarak yapılıyor. Yargı kararıyla yapılıyor. Şimdi bunu bir dilekçe, bir idare kurulu. İdare kurulu PKK'nın kontrolünde olursa, PKK bunu bir kampanyaya dönüştürürse,
özellikle Güneydoğu için bunun çok haklı bir endişemiz
yani olduğunu bizim
görüyorum.
Endişemiz
evet,
bu.
Evet.
Yoksa ehliyet de verirsin, pasaport da verirsin. Yani polisin ehliyetle, pasaportla ne işi olur? Gitsin güvenliği sağlasın polis. Evet. Bu doğru bir yaklaşım.
Kaldı sizler yine yani bu konuda idareci olan insanlarsınız. Siz yani İzmir Vali Yardımcılığı yaptınız.
Nüfus cüzdanını düzenleyen nüfus idaresi buna göre düzenlenecek olan ehliyeti ve pasaportu düzenleyebilir. Ha, orada da bizim itiraz ettiğimiz, tartıştığımız bir konu var. Şimdi bizzat Sayın Bakan kendisi dedi ki 5000 tane polisi dedi bu işlerden kurtaracağız, asayiş hizmetlerine sevk edeceğiz. Ama bunun için nüfusa 1000 kadro veriyorlar. Şimdi hepimizin nüfus idaresinde işi olabilir yani ehliyet, pasaport, kimlik vesaire. Şimdi 5000 kişinin işini 1000 kişiye yaptırmaya kalkınca vatandaşı bu sefer oralarda sıraya dizebiliriz, kuyruğa dizebiliriz. Bunu da dikkat etmek lazım.
Bunları da düzeltin hani dedik, düzeltin.
Bunları da düzeltin.
Bunu öneri olarak getirdiniz.
Tabii yani bu 5000 kişi hiç olmazsa burada 5000 kişi boşa çıkartıyorsunuz. Hiç olmazsa buraya 2000 kadro verin.
Evet, çok da mantıklı yani.
Yani ehliyet veren polis, pasaport veren polis sadece bu işi yapıyor.
Evet.
Ama nüfus idaresindeki memur işte kayıtları giriyor, nüfus cüzdanı,
doğum, hepsine bakıyor. Ehliyet, pasaport, efendim.
Şimdi ehliyet, pasaportu da ekleyeceksiniz buna. Ekleyeceksiniz. Yani salt bir uzmanlığı yok.
Bu şeyi de verdik biliyorsunuz, bu en son adrese dayalı kayıt sistemiyle ikametgahları bilmem neydi onlara verdik. Her şeyi onlar da şimdi. Dolayısıyla her taşındığınızda nüfus idaresine gidiyorsunuz.
İşte bunu kayıtlarınızı
yani nüfusun işi çoğaldı. Evet. Şimdi bu yapıya uygun halde nüfusu da dinamik hale getirmek lazım. Bir de mesela bu biraz önce paketle ilgili şeylere konuşurken bu dinlemelerde daha önce herkes her emniyet ve jandarma bulunduğu yerdeki mahkemeden bunu alıyordu. İzni.
İzni.
Ama şimdi Türkiye genelinde dinleme izni ile ilgili sadece
çok önemli bir söylediniz. Evet. Ankara bir hakim,
Ağır Ceza Mahkemesi üyesi bir hakim görevlendiriliyor.
Evet. Bu bütün da artık, Türkiye için de.
Tabii bütün Türkiye için. Bu da hakim olmaktan çıkar. İdarenin, çünkü bunu bir kişi belirleyecek. İdarenin ve bu hem o kişinin güvenliği bakımından hem bizim güvenliğimiz bakımından çok tehlikeli bir durum. Bunun da düzeltilmesi lazım.
Vatandaş zannediyor ki sadece ya bu iç güvenlik paketinin içerisinde bonsai, öyle bir algı oluşturmaya çalışıyor.
Bonsai var, molotof var.
Molotof var, bilmem var. Havai fişek var, bilmem yüz kapat. Değil.
Bunlar da tabii ki çok doğal ve makul gelen şeyler
değil.
Olduğu için.
132 madde. Yani şu karşınızda bulunan iki milletvekili oy ortalaması açısından bakarsanız Milliyetçi Hareket Partisi'nin her milletvekili 110 bin oyla seçilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu rakam 80-85 bin, AKP'de 60 bin, 65 bin. Yani biz ikimiz 220 bin insanın reyleri, yani biz bu insanların hakkını, hukukunu savunmayalım mı? Biz de Türk milleti önünde yemin ettik anayasaya sadakattan, toplumun faydasından ayrılmayacağımıza. Şimdi bunları söylemeyelim mi? Söylediğimiz zaman biz nasıl bölücü çevrelerle beraber, böyle bir şey olabilir mi? Bu bir algı operasyonu.
Çok teşekkür ediyorum her ikinize de efendim katıldığınız için.
Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz.
Evet, bir Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.